Ayrım 39, sayfa 399. Güven. İşlerinin yoğun olduğu bir sabah Durmuş Usta çırağına yardım etmek için mutfağa girdi. Yayladan gelmiş bir toprak tereyağını bakır tavaya koyarak ateşin üstünde eritmeye başlayınca İra, burnuna çarpan yoğun kızarmış yağ kokusuna dayanamayıp hemen oracıkta öğürmeye başladı. Onun deliler gibi öğürdüğünü gören Durmuş Usta hemen yanına koşarak yardıma yeltendi. Kendini bahçeye zor atan İra, asmanın dibine kusmaya başladı. Onun perişan halde kustuğunu gören Durmuş Usta'nın eli ayağına dolandı. İra'yı çocuğu gibi benimseyen ve seven ustanın aklına onun bulaşıcı hastalıklardan birine kapıldığı geldi. İra'nın kusmaları bitince yanına koşup suyla yüzünü yıkamasına yardım etti. İra, suçüstü yakalanmış gibi ustaya bakıyordu. Usta onun bakışlarını üzüntüsüne yordu. ''Hasta mısın oğlum, neyin var?'' diye sordu. İra, ''Soğuk almışım, midemi fena yapıyor be usta.'' dedi. Durmuş usta, ''Mide üşütmesi bu kadar uzun sürmez ve böyle şiddetli olmaz. Kalk hekime gidiyoruz.'' deyince İra korkudan titremeye başladı. ''Hiç lüzumu yok usta, geçer, vallahi geçer.'' diyerek onu vazgeçirmeye çalıştı. Ancak mübadillerin yolculuk sırasında bulaşıcı hastalıklara yakalandığına dair birçok hikaye dinleyen, gazetelerde haberler okuyan Durmuş Usta, onun tifo, kolera gibi hastalıklardan birine yakalanmasından ve bunu insanlara bulaştırmasından korkuyordu. ''Geçer meçer anlamam. Sen gelmiyorsan o zaman gidip hekimi buraya getireceğim. Bu pastaneye günde 100 kişi girip çıkıyor. Kimsenin günahına giremem.'' dedi kararlı bir sesle. İra birden korkuyla Durmuş Usta'nın ellerine yapışarak ''Ne olur usta, ne olur, sakın ola hekim getirme.'' diye yalvarmaya başladı. Usta onun bu tuhaf davranışına bir anlam veremiyordu. Az önce yaşadıkları İra'nın sinirlerini iyiden iyiye germişti. Birden gözlerinden akan yaşlara hakim olamadı. Onu teselli eden Durmuş Usta, ''Bunun ağlaması da kadın gibi.'' diye geçirdi içinden. Ustası, ''Oğlum, evladım, neyin var senin? Niye ağlıyorsun? Bak ben de senin baban sayılırım. Neyse derdin, söyle.'' deyince İra umutsuzca başını iki yana salladı. Usta, ''Oğlum ne olur, anlatsana.'' diye üsteledi. İra bir ustaya baktı, bir de kimse var mı diye bahçeye. Sonra doğrulup gözyaşlarını sildi. Ustanın getirdiği sürahiden kalan suyla yüzünü bir kez daha yıkadı. Anlatacaktı. Her şeyi tek tek anlatacaktı. İyilik dolu kalbine güvenip anlatmanın sırası geldi diye düşündü. Usta diye kekeledi. Onun güvene ihtiyacı olduğunu hisseden Durmuş Usta ona bir baba gibi bakarak bu güveni vermeye çalıştı. İra, otur usta, ayakta kalma dedikten sonra başını hiç kaldırmadan sırrını özetledi. Durmuş Usta dinledikleri karşısında adeta donup kalmıştı. İra onun tepkisini merak ediyor ve gözlerini ustadan ayıramıyordu. Usta olduğu yere çömeldi, bir süre düşündü, sonra İra'ya gülümseyerek ''Ben de bu oğlanın güzelliği de, işi de aynı kız gibi.'' diye düşünüyordum zaten. ''Demek öyle ha?'' diye işi şakaya vurdu. Sonra elini İra'ya uzatarak ''Bundan böyle benim kızım sayılırsın. Öp şimdi bakalım babanın elini.'' deyince İra sevinçle ustanın eline yapıştı. Sonra dayanamayıp boynuna sarıldı. Onun gösterdiği bu minnettar sevinç karşısında mahcup olan usta ''Tamam tamam yeter.'' diyerek kalktı. Sesine sahte bir sertlik vererek ''Hadi bakalım iş başına, Allah büyük, bu meselenin bir çözümünü bulacağız elbet.'' dedi ve içeri geçti. Daha sonra sanki aralarında hiç bu konuşma geçmemiş gibi herkes işine koyulsa da Durmuş Usta bütün gün sorunu nasıl çözeceğini düşünüp durdu. İra'nın karnı her geçen gün biraz daha büyüyecekti. O vakit onu yayladan hiç inmeyen ablası Bahtiyar'ın yanına göndermeye karar verdi. Nasıl olsa mübadillerin sadece şehir dışına çıkması yasaktı. Ama yaylaya, köylere gitmesinde hiçbir mani yoktu. Belki günün birinde bir kadının kafa kağıdını edinir, durumu kökten çözeriz diye umutlandı. İra o gün her zamankinden daha canla başla çalıştı. Sırrını sanki arkadaki küçük bahçede çöktüğü o ağacın dibine gömmüş ve öyle içeri girmişti. Usta her zamanki gibi ona arka arkaya işler buyuruyor, sıkıştığı zaman yardımına koşuyor, baba kız gibi çalışıyorlardı. Ustaya sırrını ifşa ettikten sonra İra, ordunun sokaklarında koşuştururken kendini kuş gibi hafif hissediyordu. Yine bir gün un almak için sevinçle Mehmet Efendi'nin dükkanına koşuştururken birdenbire karşısına zebellah gibi bir adam çıktı. Upuzun bıyıkları, kafasında fesi, sırtında ceketi vardı. İra'nın önüne yanlışlıkla çıkmış gibi bir süre durdu, pis pis sırıttıktan sonra kenara çekilip yol verdi. İra, adamın bakışlarından ve sırıtışından ürkmüştü. Acaba kendisinin kız olduğunu duymuş da askıntı mı olmaya çalışıyordu? Ama Durmuş Usta'nın sırrını hiç kimseyle paylaşmayacağından emindi. Adam belki de sadece insanları ürkütmekten zevk alan hasta ruhlu biriydi. Ama çok geçmeden karşısına çıkan adamın Trabzon'dan gelen kabadayı İdris olduğunu öğrendi. Herkes birbirine İdris'in orduya geldiğini haber veriyor ve adıyla birlikte belalarından söz ediyordu. İra bu adamla bir daha karşılaşmamak için dua etti. Ancak ne yazık ki korktuğu başına geldi ve yine alışveriş için manavın yolunu tuttuğu sırada İdris hiç beklemediği bir anda Heyula gibi karşısına çıktı. İra yine onun kendisine yol vermesini beklerken bu kez İdris kılını dahi kıpırdatmayarak onu baştan aşağı süzdü. "İsmin ne senin?" diye sordu İdris aşağılarcasına. İra titreyerek "Murat" dedi. İdris "Nereden geldin sen?" diye sorunca İra cesaretini biraz topladı. "Selanik'ten" diye cevapladı ve tekrar yürümeye yeltendi. Ama İdris "Hop dur, sen benim kim olduğumu bilmiyorsun. Ben sana yürü demeden yürümeyecek, kalk demeden kalkmayacaksın." dedi. İra şaşırdı. Hayatında şimdiye kadar asker ve devletten başka hiç kimse ona böyle davranmamıştı. Kimse ona yasak koymamıştı. Ne babası, ne annesi, ne akrabaları. Yaşadığı yasaklar mübadele ile başlamıştı. Şimdi karşısına çıkan adamın birdenbire karşısına geçip üzerinde hak iddia etmesinden rahatsız olmuştu. İra sanki onu duymamış gibi hiçbir şey demeden ani bir kararla arkasını dönüp yürüdü. Eğer karşısına çıkan bu hasta ruhlu adama o an teslim olursa bir daha paçasını kurtaramayacağını biliyordu. Köşeyi döndükten sonra koşar adımlarla manava gidip alışverişini yaptı. Ama pastaneye dönerken İdris'le karşılaşmamak için yolunu değiştirdi. O günden sonra da İdris'le karşılaşmamak için uncuya, peynirciye, manava hep dolambaçlı yollardan gitti. Ancak 3 gün sonra İdris pastanede bir kez daha burnunun dibinde bitiverince eli ayağına dolandı. Allah'tan Durmuş Usta da oradaydı. İdris'in içeri girdiğini görür görmez İra'nın önüne geçerek ''Buyur İdris'' dedi ustası. İdris bir kase sütlaçla limonata isteyip masaya kuruldu. Siparişlerini yiyip içtikten sonra İra'ya tuhaf bir bakış atıp çıktı. Bu bakışları ustanın gözünden kaçmadı. İdris çıkar çıkmaz İra'ya ''Bu pislikle daha önce karşılaştın mı?'' diye sordu. İra ''Üç gün önce yolumu kesip karşıma dikildi. Sanki uşağıymışım gibi konuştu.'' deyince usta küplere bindi. Tüm Karadeniz sahilinin en lanet hergelesidir bu. Yıllar önce dağ kaldırmadığı oğlan kız kalmadı. Vakti zamanında kendisi gibi ne kadar baldırı çıplak varsa toplayıp yüzlerce Rum'u, Ermeni'yi İkizdere'de katletti. Mallarını, mülklerini talan ettiler. Güya Balkanlarda, Ege'de, Trakya'da Türklere yapılan katliamın öcünü almaktan dem vuruyor. Ulan sanki öc almak bu hırlı hırsızlara kalmış gibi. İra fal taşı gibi açılmış gözlerle Durmuş Usta'yı dinledikçe korkusu artıyordu. Dayanamayıp ne yapmalıyım diye sordu. Usta oğlan kız ayrımı yapmaz bu pezevenk zaten zamanı gelmişti. Artık burada kalamazsın senin peşini bırakmaz. Bunu duyan İra için dışarısı bir anda yılanlarla, çıyanlarla, ırz düşmanı İdrislerle dolu bir dünyaya dönüştü. Ne dışarıdaki pırıl pırıl güneş, ne masmavi deniz, ne de yeşilin rengi ve kokusu, bahçeye sihir gibi düşen ışık oyunları gözüne göründü. İdris etrafında dolaştıkça dışarısı onun için bir cehennemden farksız olacaktı. Kuyu. Balkan Harbi'nde Yunanistan ve Bulgaristan'da Türk ahaliye yapılan katliamı, yağma ve zulmü bahane eden belli çevreler, bunun yarattığı nefret ve öfkeyle beslenerek kısa sürede palazlanmıştı. Yaylaların ulaşılmaz tepeleri, kanyonların derinliklerine gizlenen dereleri, Karadeniz'in sarp dağları, çetelerin çeşitli adlarla bir araya gelenlerin avlandığı alanlar olmuştu. Halk arasındaki küçük çatışmalar, komşu kavgaları, kız meseleleri bahane edilerek kitleler halinde kan dökülüyor, mallara, mülklere el konuyordu. Aslında ülkenin hemen hemen her köşesinde yeşeren kin ve öç alma duygusu, hırsızlığın, soygunun, yağmanın, saldırganlığın kılıfı olarak dilden dile yayılıyor, halkın düşünce ve duygu dünyasını allak bullak ediyordu. İngiliz, Fransız ve İtalyanlar ise bu yerli yağmacıların yarattığı ruh halini ağızlarının suyu aka aka kendi amaçları uğruna kullanmaktan geri kalmıyorlardı. Körükledikleri düşmanlıkları Yunanistan ve Türkiye'nin önüne mübadele yasası olarak koyduktan sonra bunun yarattığı acı sonuçları yine aynı halka yedirmeye çalışıyorlardı. Ortalık bulandıkça adı sanı duyulmayan bir takım insanlar çevresine topladığı birkaç baldırı çıplakla birdenbire namlı çetelere dönüşüyordu. Yarattıkları korku, baskı ve şiddetle bir şehri karıştırdıktan sonra aç kurtlar gibi öteki şehre iniyorlardı. Trabzonlu İdris de bunlardan biriydi. Trabzon halkına illallah dedirtip eskisi gibi meydanda at koşturamayınca orayı terk edip orduya geldiği konuşuluyordu. Bu tür konuşmaları duyan İra, dinlediklerini Niko ve Daimon'dan öğrendiklerinin süzgecinden geçirerek kafasına oturtuyor, meselenin siyasi yanını gözden kaçırmamaya çalışıyordu. Mübadele süreci boyunca yaşadığı karmaşaya dair öğrendiği her bilgi, duyduğu her söz, kafasındaki zincirin kopuk halkalarını bir araya getiriyordu adeta. Artık yaşadıklarının kaderden çok birilerinin aldığı kararların yol açtığı olaylar silsilesi olduğunu açık seçik görebiliyordu. Ama olaylara ne kadar bilinçli baksa da, esasını gözden kaçırmamaya çalışsa da, günlük hayatında karşısına çıkan sorunları nasıl aşacağı konusunda bocalıyor ve problemlerinin çözümü söz konusu olduğunda kafasındaki bütün bu bilgileri işe yarar hale getirmekte zorlanıyordu. Bu İdris denen mahluka nasıl karşı koymam lazım diye düşünse de aklına bir çözüm yolu gelmeyince içgüdülerinin o kadim insanlık geçmişinden devraldığı o en basit, o en ilkel yola sarıldı. Dışarı çıkarken her defasında mutfaktaki en keskin bıçağı yanına alıp öyle çıkıyordu. Bununla da yetinmeyip pastanede yalnız kaldığı zaman da bıçağı beline takıyor ve zaman zaman orada olup olmadığını yokluyor, bıçağın soğuk sapını hissettiği zaman kendini güvende hissediyordu. Yine alelacele manava çıkmak zorunda kaldığı bir gün son zamanlarda keşfettiği dolambaçlı bir yolu seçti. Alışverişini bitirdikten sonra yine aynı yoldan dönerken hiç beklemediği bir anda İdris yine karşısına çıktı. Sırıtarak, "Hiş delikanlı, kimden kaçıyorsun bakalım?" İra onu duymazlıktan gelerek yoluna devam etmek isteyince İdris onu kolundan tutup durdurdu ve öfkeyle, "Sana ne demiştim ulan? Ben sana yürü dedim mi ha? Yürü dedim mi? Beni duyduğun an karşıma geçip hazır ol da duracaksın demedin mi?" diye bağırdı. Onları camdan seyreden birkaç ev korkuyla pencerelerini kapattı. İra'nın başı döndü, midesi bulandı ve daha fazla dayanamayarak pat diye yere düştü. Onun bayıldığını gören İdris ayağıyla bir iki dürttükten sonra arkasını dönüp gitti. İra bu arada birkaç kadının koşarak yanına geldiğini fark etti. Gözlerini açıp toparlanmaya çalıştı. Kadınların kolonya sürerken göğüslerini fark etmesinden korkarak ayağa kalkmak için kendini zorladı. Bir iki sendeledikten sonra doğrulmayı başardı. Kadınlara teşekkür ederek hızla pastanenin yolunu tuttu. Ama gün boyu elindeki işlerden çok bu meseleyi nasıl halledeceğini düşünüp durdu. Olup bitenleri Durmuş Usta'ya anlatmayı kafasından geçirse de sonra zavallı ustanın yapacağı bir şey olmayacağını düşünerek vazgeçti. Bu meseleyi kendi başına halletmeye karar verdi. Yorgo'yu nasıl denize iterek hayatından sildiyse, İdris'ten de aynı biçimde kurtulacaktı. Birileri malına, mülküne, memleketine el koyabilirdi ama kimse onun izni olmadan bedenine dokunamazdı. Buna asla izin vermeyecekti. İra iki gün sonra akşamüstüne denk getirip çoktandır gitmediği ana caddeyi seçerek manava gitti. Kahvenin önünden geçerken İdris'in orada olduğunu fark edince heyecanlandı. Alışverişini yaptıktan sonra tekrar kahvenin önünden geçerek pastaneye döndü. Çok geçmeden İdris ardından pastaneye damladı. İçeri girip İra'nın gözlerine baka baka bir limonata bir süttaç dedi. İra o an planında küçük bir değişiklik yapmaya karar verdi. Taze pişti olur mu? İdris başıyla onaylayınca İra hızla arka bahçeye çıkıp küçük müştemilattan fare zehrini kaptığı gibi tadını değiştirmeyecek biçimde birazını süttaca birazını da limonataya kattı. Sonra zehirli kaplarla birlikte birkaç kasede zehirsiz süttaç koyup limonata ibriğini de alarak döndü. Bellediği süttacı İdris'in önüne koyduktan, zehirli ibriği de bardağına boşalttıktan sonra geri kalanları tezgaha dizdi. Bu arada bilerek içinde zehirli limonata olan ibriği çarpıp devirdi. "Hay Allah, gitti güzelim limonata!" diye küçük bir çığlık attı. Hızla zehirli limonatayı sildikten sonra içeri geçip ibriği güzelce yıkadı ve döndü. İdris süttacı yemiş, limonatasını içiyordu. Gel şuraya otur bakalım deyip başıyla karşısını gösterdi. İra geçip karşısına oturdu. İdris, niye benden kaçıyorsun koçum diye sordu. Yok abi yok, estağfurullah dedi İra. İdris ona uzun uzun baktıktan sonra kız gibi güzelliğin var maşallah dedi. İra utandı. İdris'in bakışları yavaş yavaş kaymaya başlayınca İra giderek cesaretlendi. İdris oturduğu yerden daldaki armut gibi sallanmaya başlayınca da İra kalkıp kapıyı kilitledi. İdris'in başı masaya düşünce hemen harekete geçerek kollarından tutup arka bahçeye sürükledi. Onu ocağa yerleştirip belindeki bıçağı çıkartarak rastgele bedenini saplamaya başladı. İdris'ten tuhaf iniltilerden başka ses çıkmadı. Sesler kesilince İra hızla içeri geçip kapıyı açtıktan sonra tekrar bahçeye döndü. Cesedi sürükleye sürükleye bahçedeki kör kuyuya itip kanları temizlemeye koyuldu. Süpürüp sildiği ocak içine sinmeyince güzelce bir ateş yaktı. Boşa gitmesin diye de üstüne bir kazan su koydu. Bu arada gelen bir iki müşteriye istediklerini verdikten sonra tekrar bahçeye geçip İnceden inceye bahçeyi kontrol etti. Hiçbir iz bırakmadığından emin olunca da içeri geçip ustayı beklemeye başladı. Usta dükkanın kapanmasına yakın bir vakitte geldi ama İra'nın yüzüne bakar bakmaz tuhaf bir şeyler olduğunu anladı. Daha o bir şey demeden İra, "Usta biraz bahçeye çıkalım mı?" dedi. Birlikte bahçeye çıktılar. Durmuş usta merakla, "Ne oldu, bir şey mi var kızım?" diye sordu. İra suçlu gözlerini yere çevirdi, sonra burnunu çekip eliyle orasını burasını rastgele çekiştirerek olup bitenleri anlatmaya çalıştı. İra önce olayları birbirine karıştırsa da sonra doğru düzgün sıralamayı becerdi. Konuşurken Yorgo'yu öldürdüğüne dair ağzından bir şey kaçırmamaya çalıştı. Onu dinleyen usta adeta şok geçiriyordu. Ağzını açıp tek kelime etmedi. Bir süre sonra kalkıp içeriye geçince İra onun kendisini polise şikayet edeceğini düşündü. Bir an gözünde hayat ordunun tepesindeki dağlar kadar ağırlaştı. Artık bıkmıştı. Bu gizlilikten, buraya tıkılıp kalmaktan, Enis'le ilgili tek adım atamamış olmaktan yorulmuştu. Sadece çocuğunu düşünüyordu. Belki onu hapishanenin dört duvarı arasında doğurmak ve orada büyütmek daha hayırlı olacaktı. Hiç olmazsa orada başına bu yaşadıklarından daha kötü bir şey gelmezdi. Ancak durmuş usta bir 5-10 dakika sonra tek başına döndü. Gelip İra'nın karşısına oturdu. "Bak kızım, beni bu işe karıştırma. Bana söylediğini unut. Bu anlattıklarını ne sen söyledin ne de ben duydum. Olur da günün birinde ortaya çıkarsa bana söylediğini asla kimse bilmesin. Senden tek istirhamım budur. Gece olunca kezzap tenekesini kuyunun üstüne boşalt. Yarın da sönmemiş kireci üstüne dök ve bu meseleyi kapat, tamam mı?" İra kulaklarına inanamıyordu. Durmuş usta sözlerini tamamladıktan sonra kalkıp çıktı. İra bir süre olduğu yerde kala kaldıktan sonra müştemilata girip kezzap tenekesini aradı. Onu bulduktan sonra kireç torbasını çıkardı. Pastaneyi kapatınca tekrar bahçeye geçip bir teneke kezzabı tam cesedin üstüne gelecek biçimde kuyuya boca etti. Ama kezzap kokusu onu da etkilemiş ve içi dışına çıkmıştı. Öğre öğre kuyuya kustu, sonra kuyunun üstünü koca bir tahtayla kapatıp onun da üstüne ağır bir taş koyarak odasına indi. O gece sabaha kadar yatağında kıvranıp durdu. Sabah uykusuzluktan şişmiş gözlerle kalkıp işe koyuldu. Bütün gün az konuşup çok çalıştı. Her zamanki gibi kendini işe vermişti. Çok kirli olmamasına rağmen bütün pastaneyi, bahçeyi silip süpürdü. Akşam pastaneyi kapatınca hazırladığı bir teneke yeni kirecin yarısını dikkatle kuyuya boca ettikten sonra kalanıyla da mutfağın dökülmüş yerlerini badanınamaya başladı. Kuyudan yayılan kireç kokusunun adresini kaybetmek istiyordu. Bir an yorgunluktan bitap düşünce ara verip tuzlu kurabiyelerden bir iki tane atıştırdı. Bir bardak limonata içti. Bembeyaz duvarlara baktıkça içi açılıyordu. Bir anda bütün gücünü topladı ve mutfağı silip süpürdü. Temizlik yaptıkça etraf pırıl pırıl parladı. Ayrım sonu, sayfa 410.